Ayrım 11.
Sadece bu bölümde gördüğümüz ve öyle ya da böyle olduğunu düşünebilmemiz için gerekli bulguların elimizde bulunmadığı anlamına gelir. Ayrıca ikinci bölümde tartıştığımız vampir yarasalar ve serçeler gibi akıllı hayvanları yeniden gündeme getirmeyecek olmamız da onların akıllı olmadığı anlamına gelmez. Sadece henüz karar veremediğimizi gösterir. Düşünerek hareket ediyor olmaları tabii ki mümkündür. Ancak böyle olup olmadığını bilmiyoruz ve bunu öğreninceye kadar da onları düşünce kulübüne asil üye değil, aday olarak kabul etmek zorundayız. Şimdi yapacağımız şey, Occam'ın usturasının bütün darbelerinden kurtulmayı başararak hala gerçek akıl belirtileri gösteren hayvanlarla ilgili araştırmaları ele almak olacaktır. 4. Bölüm. İleriyi düşünmek. Kingsley yavaşça şöyle dedi. Bildiğim kadarıyla bu olaylar bir varsayıma dayanarak kolayca açıklanabilir. Ama sizi uyarırım ki bu tamamen mantık dışı bir varsayımdır. Fred Hoyle, The Black Cloud. Önceki bölümde gördüğümüz gibi düşünmek olarak adlandırdığımız olgunun iki temel özelliği vardır. Birincisi, düşünen canlının kafasında dünyanın bir çeşit içsel görüntüsüne sahip olmasıdır. Bu demektir ki o canlı sadece yakın çevresinden gelen uyarılara tepki vermekte kalmaz, aynı zamanda geçmişte orada olan ama şimdi bulunmayan ya da görünmeyen şeylerin anısını da kafasında taşır. Düşünmenin ikinci temel özelliği, içsel görüntüde bir değişiklik olması ve bunun da gerçek düşünen canlıya yeni durumda neler olabileceğini kestirme fırsatı vermesidir. Örneğin, her şeyin tersine dönmesi ya da bir öğenin değişmesi gibi. Buna verilecek klasik bir örnek, labirentte koşmayı öğrenen bir farenin her zaman izlediği yolun kapatılmasıdır. Bu durumda hayvan, kafasında taşıdığı ya da taşımadığı labirentin içsel görüntüsünü kullanarak hangi alternatif yolu izlemesi gerektiğini bulabilir mi? Eğer doğru yolu birkaç başarısız girişim ve deneme yanılma yöntemiyle değil de hemen bulursa, o zaman labirentin bir içsel görüntüsüne sahip olduğunu ve hangi yöne gideceğini düşündüğünü söyleyebiliriz. Bu bölümde işte bu kafada çözümleme olgusunun peşinden gideceğiz. Hayvanların bu anlamda düşünebildiğini, yani bir soruna ne doğal içgüdülerle ne de önceden öğrenilmiş tepkilerle açıklanamayacak akıllı çözümler bulabileceklerine ilişkin belirtiler arayacağız. Hayvanların eğer varsa basit çözümleri seçtiğini daha önce gördük. Eğer sadece kendilerini yiyecek ya da herhangi bir şeyle ödüllendirebilecek eğiticilerini izleyerek istediklerini elde edebiliyorlarsa, o zaman kendileri için hazır bekleyen işaretleri fark etmekten daha karmaşık bir işi yapmaya gerek duymayacaklardır. Bu işaretler, boşa çıkabilecek bir zihinsel çabanın gizlerini çözmeye çalışmaktan belki çok daha güvenilirdir. Daha önce de belirttiğim gibi bu, hayvanın hedefine gerçekten akıllıca bir yoldan ulaşamayacağı anlamına gelmiyor. Ama eğer açık bırakılan bir nokta nedeniyle ortada daha basit bir çözüm mevcutsa, gerçekten akıllı bir hayvan bile onu seçebilecektir. Bu yüzden şimdi ele alacağımız örneklerin çoğu, hayvanların insanlardan işaret almasının mümkün olmadığı araştırmalardan çıkarılmıştır. Başka bir deyişle bu araştırmalarda insanlar olayın, görüntünün ve kulak menzilinin dışında tutularak hatta mümkün olduğunda gözlemcilik yapmalarına bile izin verilmeyerek akıllı hans etkisi ortadan kaldırılmıştır. Örnekler aynı zamanda istatistik olarak doğrudur. Çünkü ya çok sayıda hayvan denek olarak kullanılmıştır ya da az sayıda hayvan tekrar tekrar deneyden geçirilmiştir ve rastgele davranmaları durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkabileceğine ilişkin elde açık bilgi vardır. Böylece bir önceki bölümde ele aldığımız daha basit açıklamaların ilk ikisinin nasıl ortadan kaldırılabileceği oldukça açıktır. Üçüncü olasılığı, yani hayvanın görece basit kurallara uyması ihtimalini saf dışı etmek ise daha zordur. Çünkü çoğu zaman ortadan kaldırılması gereken birçok değişik olasılık vardır. Bunların hepsiyle baş edebilecek bir araştırmanın, deneysel planının çok karmaşık olması gerekebilir. Ve bu da yapılan işin tanımını biraz güçleştirebilir. Bunların sizin cesaretinizi kırmayacağını umuyorum. Amacım, ulaştığım sonuçların doğruluğunun sınanması için ne kadar katı davranıldığını size gösterebilmek. Bu yüzden daha basit açıklamaların sistemli biçimde ayıklanmasındaki ustalığı takdir ederek okumaya devam edeceğinizi umuyorum. Şimdi düşünmekten neyi anladığımıza ilişkin en temel düşünceleri ele alarak işe başlayalım. Düşünme, sorunları, olayları, nesneleri ve bunun gibi kafada çözümleme ile ilgili olduğu için hayvanın bunu yapıp yapmadığını ortaya koyacak bir yöntem geliştirmemiz gerekir. Kafada çözümlemenin en basit şekillerinden biri, bilinen verileri temel alarak sıradaki bilinmeyeni tahmin etmektir. Örneğin, hayvana herhangi bir şey gösterilmekte, daha sonra o şey gözden kaybolmaktadır. Bu şeyin önceden tahmin edilebilir bir hareket içinde olması koşuluyla hayvan, onun yeniden nerede ortaya çıkacağını kafasında çözümleyebilmelidir. Örneğin, belli bir yönde sürüklenen bir yiyecek parçası bir perdenin arkasında kaybolduğunda hayvan yiyeceği kaybolduğu noktada mı aramaktadır? Bu durumda tahmin yoktur. Yoksa yeniden ortaya çıkacağı perdenin öteki ucunda mı? Bu durumda gerçek bir tahmin vardır. Bir şeyin yeniden nerede ortaya çıkacağını tahmin edebilen hayvan, kafada çözümleme konusunda temel bir yeteneğe sahip demektir. Julie Nyework ile Mark Rillig'in Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yürüttükleri araştırmanın dayandığı mantık da buydu. Araştırmada güvercinlere kolu gözden kaybolup yeniden ortaya çıkan bir saat kadrını gösterilmekteydi. Saatin kullanılmasındaki amaç, güvercinlere zaman kavramını aşılamak değil, düzenli ve önceden tahmin edilebilen bir hareketi olan, gözden kaybolduğunda yeniden nerede ortaya çıkacağı kolaylıkla bulunabilecek bir uyarıcı sağlamaktı. Bu da saatin koluydu. Deneyde kullanılan saat kadranının da 12'den başlayıp 0 derece saniyede 90 derecelik bir açı yaparak aynı hızda dönen tek bir kol vardı. Araştırmacıların yaptığı düzenlemeye göre kol saat 3'ü gösterdiğinde 90 derece gözden kayboluyor, bir süre sonra başka bir noktada yeniden ortaya çıkıyordu. Araştırmacıların cevabını aradığı soru, saat 3 konumundayken gözden kaybolan kolun eğer belli bir hızla hareket ediyorsa belli bir süre sonra nerede ortaya çıkacağını güvercinlerin bulup bulamayacağıydı. Başka bir deyişle, güvercinler kolu görmedikleri halde nerede ortaya çıkacağını tahmin edebilecekler miydi? Nyework ve Rilling'in yaptıkları deneyde saatin kolu için 3 farklı hareket biçimi belirlediler. Bunların 3'ünde de güvercin saatin kadranının da 12 konumundan 3 konumuna sabit hızla ilerleyen bir kol görüyordu. İlkinde kol aynı sabit hızla dönerek 12 konumuna geri dönüyordu. İkincisinde kol saat 3'te gözden kayboluyor, aynı hızla hareket etmesi halinde görülmesi beklenebilecek 4,5 ya da 6 gibi bir konumda yeniden ortaya çıkıyordu. Üçüncü seçenekte ise kol yine 3'te gözden kayboluyor, ancak aynı hızla hareket etmesi halinde yeniden görülebileceği yerle ilgisi olmayan bir yer ve zamanda ortaya çıkıyordu. Yani 4,5 ya da 6 konumuna daha çabuk ya da daha yavaş ulaşıyordu. Güvercinler için bir yemlenme tuşu konmuştu ve bu tuşu sadece kendilerine gösterilen kadrandaki kol sabit bir hızla döndüğü zaman gagaladıklarında yem alabiliyorlardı. Kolun sürekli göz önünde olması ya da kaybolup yeniden ortaya çıkması önemli değildi. Yani güvercinler yukarıda anlattığımız kolun 3 değişik hareket biçiminden ilk ikisinde tuşu gagaladıklarında yem alabilecek şekilde eğitilmişlerdi. Ancak gözden kaybolduktan sonra belirsiz bir zamanda yeniden ortaya çıkan bir kol gösterildiğinde, üçüncü seçenek, tuşa ne kadar vursalar da güvercinlere yem verilmiyordu. Şaşırtıcı ama güvercinler bunu yapmayı öğrendiler. Güvercinlerin saat 3 konumuna geldiğinde ortadan kaybolan bir kolla, ikinci ve üçüncü seçenekler tüm dönüşü boyunca göz önünde olan bir kol, birinci seçenek arasındaki farkı ayırt etmeleri bizi çok fazla şaşırtmayabilirdi. Ama birinci ve ikinci seçenek arasında bir benzerlik bulunduğunu, kol gözden kaybolsa da kaybolmasa da sabit hızla hareket etmektedir ve bunların ikisinin de üçüncü seçenekten kol gözden kaybolduktan sonra farklı bir hızla hareket etmiştir çünkü beklenmeyen bir zaman ve yerde ortaya çıkmıştır, farklı olduğunu algılayabilmeleri önemli bir başarıdır. Ve güvercinler bu başarıyı sağlayabilmişlerdir. Peki şöyle bir olasılık yok mu? Güvercinler Kolun daha önceki hareketine bakarak ileriyi gerçekten tahmin etmeyip sadece kolun üç ayrı hareket biçimindeki özelliklerini öğrenmiş olamazlar mı? Belki de şunlara benzer kuralları öğrenmişlerdir. Eğer kol sürekli göz önünde ise tuşu gagala ve yemini al, birinci seçenek. Eğer kayboluyor ve iki saniye sonra kadranın altında yeniden ortaya çıkıyorsa gagala ve yemini al, ikinci seçenek. Ve eğer kol ortadan kayboluyor ve kadranın altında iki saniyeden az ya da daha uzun bir zamanda yeniden ortaya çıkıyorsa gagalama. Bu üç kural gerçek öyle olmasa da güvercinlerin kolun konumunu doğru olarak önceden tahmin edebildikleri izlemini yaratmalarına imkan verecektir. Burada önemli olan hedefin değiştirilerek duruma bir yenilik getirilmesi ve böylece eski kuralların bozulması durumunda ne olacağıdır. Şimdi varsayalım ki saatin kolu daha önce olduğu gibi yine saat 3 konumunda gözden kayboluyor ve kadranda güvercinlerin daha önce hiç görmediği bir yerde yeniden ortaya çıkıyor. Bu durumda güvercinler sabit bir hızla hareket eden bir kolla belirsiz bir hızla ilerleyen kolu birbirinden ayırt edebilirler mi? Evet, edebilirler. Güvercinler görünmeden ilerlediğinde saniyede 90 derecelik sabit hıza uygun bir yerde. Örneğin saat 5 ya da 7 ortaya çıkan kolla aynı yerde ortaya çıkabilmek için daha hızlı ya da yavaş hareket etmesi gereken kolu derhal ayırt etmişlerdir. Böylece görüldü ki güvercinler kolun yeniden ortaya çıkışındaki gecikmeyi fark etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu gecikmenin kolun gözden kaybolmadan önceki hızıyla uyumlu olup olmadığına da fark ediyorlardı. Bunu yapabilmek için kolun görüş alanı dışında olduğu zaman içindeki hızını tahmin ederek belli bir gecikme sonunda yeniden nerede ortaya çıkabileceğini çözümlemiş olmaları gerekir. Dünyanın içsel bir görüntüsüne sahip olmak ve bunun üzerinde değişiklikler yapabilmek. Bu durumda hızın sabit olduğu varsayımıyla kolun hareketini önceden tahmin edebilmek ise daha önce de belirlediğimiz gibi düşünmenin ilk adımıdır. Ancak belki de ilk adım sözcüğünün altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü saatin kolunun nerede ve ne zaman yeniden ortaya çıkacağını tahmin etmek, kuşların bir tür kafada çözümleme yeteneğine sahip olduğunu gösterse de parlak bir zekanın varlığını göstermez. Bundan sonraki hedefimiz ise daha karmaşık düşünmeyle ilgili bulgular aramak olacaktır. Bunun için de Nim adlı şempanze yavrusunu büyüten ve şempanzelerin başarılarıyla ilgili şaşırtıcı iddiaların mevcut verilerle kanıtlanamayacağını sonucuna varan Herb Terasa'nın bir araştırmasını ele alacağız. Terasa, buna rağmen şempanzelerin elimizdeki yöntemlerle şimdiye kadar ortaya çıkarabildiğimizin çok üzerinde zihinsel yeteneklere sahip olduğuna inanmaya devam etmektedir. Terasa, bu araştırmasında hayvanlara, yine güvercinler, sıra kavramının ya da düşüncesinin öğretilebileceğini göstermeye çalışmıştır. Bir hayvanın olayların oluş sırasını gerçekten düşünebileceğini ortaya koyabilmek için önce daha basit açıklamaları tasfiye edebilmeliyiz. Örneğin, hayvanların davranışlarının çoğu zaman belli bir sıralama izlemesini veri olarak almamız doğru olmayacaktır. Erkek ördeklerin dişilere kur yaparken sergiledikleri saat gibi şaşmaz hareketleri iyi bilinir. Sadece aynı sırayla değil, aynı zamanda şaşmaz bir zamanlamayla gagalarını suya sokup sonra havaya kaldırırlar. Ama buna bakıp ördeklerin bir sıra kavramına sahip olduğunu söyleyemeyiz. Tıpkı burnunu silmeden önce mendilini cebinden çıkaran bir insanı gördüğümüzde bunun sıralama kavramına işaret ettiğini düşünemeyeceğimiz gibi. Bunun gibi bir güvercine dört ayrı nesneyi doğru sıralama içinde gagalamayı öğretmekle de onun sıra kavramını bilip bilmediğini anlayamayız. Aslında bunu yapmak çok kolaydır. Gereken tek şey güvercinin gagasıyla doğru yere vurması halinde yem verecek bir aygıt olan Skinner kutusudur. Ancak bu kez Skinner kutusunda tek gagalama tuşu, tuş kuşun gagasıyla vurduğu ışıklı bir disk biçimindedir, değil. Farklı renklerde sıralanmış dört tuş vardır. Güvercine dört tuşu doğru sıralamayla gagalamazsa yem alamayacağı öğretilir. Güvercin, örneğin kırmızı, yeşil, mavi ve sarı tuşlara bu sırayla vurmayı öğrenir. Ancak bu dört renk her zaman aynı sıralama içinde olursa, örneğin soldan sağa, güvercin sadece bu yönde hareket ederek gagasını sıradaki tuşa vurmayı öğrenebilir. Bu durumda yaptığı, kafasını bir taraftan diğer tarafa hareket ettirerek gagasını vurmaktan başka bir şey değildir. Bunun ise kendine özgü kuralını bildiğinizde pek akıllıca bir yanı yoktur. Teres, güvercinlerini işte bunun gibi basit bir kuralı uygulamaları olasılığını ortadan kaldıracak biçimde eğitti. Güvercinlere tuşların yerine yerdeki bir cam panoya yansıtılan renkli ışıkları gagalamayı öğretti. Bu da kendisine ışıkların sıralamasını kolaylıkla değiştirebilme imkanı sağlıyordu. Güvercinler değişik renklerdeki ışıklı noktalara gagalarıyla doğru sıralamadı. Diyelim ki kırmızı, yeşil, mavi, sarı vurdukları zaman yiyecek alabiliyorlardı. Ancak panodaki sıralama araştırmacı tarafından sistemli olarak değiştiriliyordu. Böylece güvercinlere önce kırmızı, yeşil, mavi, sarı sıralamasıyla soldan sağa sistemli olarak hareket ederek başarılabilecek şekilde gösterilen renkler daha sonra yeşil, mavi, sarı, kırmızı şeklinde gösterilebiliyordu. Bu durumda da güvercinler yem alabilmek için yine renklere kırmızı, yeşil, mavi, sarı sıralamasıyla vurmak zorundaydılar. Kuşlar bunu başarırsa bir sonraki sıralama mavi, sarı, kırmızı, yeşil şeklinde yapılıyordu ve bu böyle devam ediyordu. Bir saat kadar süren deney boyunca güvercinlere böyle birçok değişik düzenleme gösteriliyordu. Deney sırasında renkli ışıkların gösterilmesi, güvercinin bunları hangi sırayla vurduğunun kaydedilmesi ve doğru yaptığında yem verilmesi aletlerle otomatik olarak gerçekleştirildiğinden insanların güvercinleri etkilemesi olasılığı yoktu. Teres güvercinlere renkler hangi sıralamayla gösterilirse gösterilsin onları doğru sırada gagalamayı kısa sürede öğretmişti. Deneylerinde çok sayıda kuş kullandı ve aynı sonucu birçok kez elde etti. Ama yine de tatmin olmamıştı. Güvercinlerin her şeye rağmen her renk sıralamasını ayrı ayrı öğrenerek sorunu böylece çözmüş olabilecekleri hala olasıydı. Eğer ortada 4 renk varsa o zaman bunlar 4 çarpı 3 çarpı 2 eşittir 24 formülüyle 24 değişik şekilde sıralanabilirdi. Belki de güvercinler bunları 24 değişik sıralama olarak görüyor ve bunlara 24 ayrı biçimde tepki vermeyi öğreniyordu. Örneğin mavi, sarı, kırmızı, yeşil sıralamasında ortanın sağını, en sağı, en solu ve ortanın solunu gagala ve bunun gibi. Biliyoruz ki güvercinler belki de çok uzaklardan yuvalarını bulabilme yeteneklerinden kaynaklanan dikkat çekici bir görsel belleğe sahiptirler. Bu yüzden 24 değişik kuralı öğrenmeleri onlar için önemli bir bellek başarısı olsa da zaten neler yapabildiklerini bildiğimiz için bu çok da önemli değildir. Teres bunun üzerine güvercinlerin davranışının basit ya da karmaşık bir bellekle açıklanabileceği olasılığını ortadan kaldıran bir deney yaptı. Güvercinlere önce doğru sıralama ile gagalarını vurarak hedefe ulaşabileceklerini öğretti. Ardından da onlara ancak gerçekten bir sıralama kavramı geliştirmiş olmaları ve bunu ilk öğrendiklerinden karşılaştıkları ikinci ve yeni bir durumu aktarabilmeleri halinde başarabilecekleri bir görev verdi. Böylece daha önce ele aldığımız hayvanlarda düşünme yeteneğini gösteren temel öğeyi, yani hazırlıklı olmadığı yeni bir durumla karşılaştığında ne yapacağını bulup çıkarma yeteneğini devreye sokuyordu. Teres bu deneyde güvercine gösterilen renkli ışıkların sayısını yeşil, kırmızı ve mavi olmak üzere 4'ten 3'e indirdi. Her bir renk dikdörtgen bir alandaki 8 konumdan herhangi birinde ortaya çıkabiliyordu. Daha önce olduğu gibi bu defada güvercinlere kendilerine nasıl bir sıralama gösterilirse gösterilsin, renkli ışıkları istenen sıra içinde yeşil, kırmızı, mavi gagalamaları öğretildi. Bu şekilde eğitilen 36 güvercine her denemede farklı bir düzenleme gösterildi. Güvercinler 3 renkli ışığı ancak doğru sırada gagaladıklarında yem alabileceklerini öğrendiler. Kuşların hepsi bunu şans olasılığına yer bırakmayacak biçimde doğru olarak yapmayı öğrendi. Ama tabii bu aşamada bütün yaptıkları birçok karmaşık düzenlemeyi ezberleyip her birine nasıl tepki göstereceklerini öğrenmek olabilirdi. Daha sonra kuşlar yeni bir durumla karşı karşıya bırakıldılar. 3 renge doğru sırada vurmak yerine şimdi kendilerinden istenen bir renk ve 2 tamamen yeni şekli yine doğru sırada gagalamaktı. yeni şekiller siyah fon üzerinde beyaz yatay bir çizgi ile beyaz fon üzerinde yine beyaz bir dikdörtgendi. Bu şekillerin ikisini de kuşlar daha önce hiç görmemişlerdi. İki gruba ayrılan 36 güvercinden ilk gruba gösterilen sıralamalar: çizgi, kırmızı ışık, dörtgen ya da çizgi, dörtgen, mavi ışık ve bunun gibi şeklindeydi ve bunları yine doğru sırada gagalamaları isteniyordu. Yani daha önce öğrendikleri 3 ışıktan biri bu yeni düzenlemede yine aynı konumda yer alıyordu. Bu kez de her 3 uyarıcının fiziksel konumları sürekli değiştirilmekteydi. Böylece kuşların konumları öğrenerek doğru sıralamayı bulma olasılığı ortadan kaldırılmaya çalışılmıştı. Güvercinlerin diğer yarısından ise renkli ışıkların daha önce öğrendiklerine göre yanlış yerde, daha önce öğrendikleri yeşil, kırmızı, maviye göre farklı bir yerde olduğu, çizgi, yeşil ışık, dörtgen ya da çizgi, dörtgen, kırmızı ışık gibi sıralamaları öğrenmeleri beklenmekteydi. Dolayısıyla her iki gruptaki bütün kuşlar iki yabancı ve bir tanıdık uyarıcı görmekteydiler. Hepsi de nasıl bir düzenlemeyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, tuşlara kendilerinden istenen doğru sıralama, yeşil, kırmızı, mavi içinde vurmak zorundaydılar. Ancak ilk grupta uygulanan deneyde renkli ışık daha önce öğrendikleri yerdeyken ikinci grupta yanlış yerdeydi. Teres'in mantığı şuydu: eğer kuşlar ilk eğitimleri sırasında gagalamaları gereken şeylerin sırası konusunda düşünmeyi gerçekten öğrenmişlerse bunu karşılaştıkları yeni duruma da uygulayabileceklerdi. Bu ise eğer renkli ışık yanlış değil de doğru bildikleri yerde ise yeni problemi çözebilmelerini kolaylaştıracaktı. Bu durumda ilk grup problemi ikinci gruptan daha çabuk çözebilecekti. Çünkü ikinci gruptakilerin yeni sorunu çözebilmek için önce renkli ışıkların sıralaması konusunda daha önce öğrendiklerini unutmaları gerekiyordu. Diğer yandan eğer güvercinler sıra konusunda gerçekten düşünmüyorlarsa ve tek yaptıkları ışık düzenlemelerini ezberlemekse, o zaman iki grupta yeni düzenlemelerle karşılaştıkları için bu yeni görevi eşit ölçüde zor ya da kolay bulabileceklerdi. O halde kuşların düşünebildiği varsayımına göre iki grup arasında yeni sorunun çözümü konusunda önemli bir fark olması gerekiyordu. Oysa kuşların her düzenlemeyi tek tek öğrendiği varsayımına göre arada böyle bir fark olmamalıydı. Teres iki grup arasında büyük bir fark olduğunu ortaya çıkardı. Renkli ışığın doğru sırada gösterildiği ilk grup, sorunu doğru çözmek için önceden belirlenen deney sayısı temel alındığında bu yeni görevi ikinci gruba göre çok daha kolay başardı. Bu güvercinler belli ki deneyin ilk aşamasında hangi ışıkların nerede bulunması, gagalama sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü gerektiğini öğrenmişler ve bu bilgiyi karşılarına çıkan yeni durumda kullanmışlardı. Renkli ışıkların bulunmamaları gereken yerde göründüğü bir düzenleme ile karşılaşan ikinci grup ise birinci gruptakilerin sahip olduğu avantajdan yoksun bırakılmış ve daha önce öğrendikleri bilgiyi bu yeni durumda kullanamamıştı. Böylece görüyoruz ki deneyin ilk bölümünde kuşlar belli bir zamanda önlerine çıkan belli uyarıcılara, bir dizi renkli ışık değil, soyut bir kavrama, yani nasıl bir sıralamayla gagalamaları gerektiğine göre tepki gösteriyorlardı. İşte bunu daha önce önlerine konulan ikinci duruma da uygulamışlardı. Güvercinler fiziksel olarak hangi konumda görünürse görünsün ve baştaki ya da sondaki ne olursa olsun mavi ışığın 3 gaga vuruşundan ortadaki olması gerektiğini öğrenmişlerdi. Böylece kuşlar dış dünyanın içsel bir görüntüsüne sahipmiş gibi görünüyorlardı. Bu da onlara üst düzeyde karmaşık, genelleştirilmiş bir düşünceyi kullanarak yeni bir durumda ne yapılması gerektiğini bulma olanağı sağlıyordu.